Bugün değerlere çarptırılmış bir dünyada yaşıyoruz. Bazen hiç değer olmayan şeyler bir bakıyorsunuz ki birden en değerli şey oluveriyor. Öte yandan değerli ve kutsal olan şeylerse bir anda rafa kaldırılıyor ve çok geçmeden unutuluveriyor. Değerlerdeki bu değişim ile önceliklerdeki kargaşalıklardan bazılarının kiliseyi yani inanlılar topluluğunu istila etmeye başladığını görürsek hiç şaşırmayalım. Kutsal kitapta gerçek kilisenin ne olduğuna, özelliklerine, yöneticileriyle üyelerine ilişkin bilgi verilmektedir. Kutsal kitapta bazı şaşırtıcı şeyler vardır. Yine de kiliselere baktığımızda birçok kiliselerde kutsal yazıların belirgin öğretişlerinden bu kadar uzaklaşmış olunduğunu fark etmemek imkansızdır. Şimdi önümüzde şöyle bir soru duruyor. Tanrı'nın kiliseyle ilgili söylediği bunca şeyi öğrendikten sonra insanları kırmamak için ya da alınmasınlar diye biçimsel Hristiyanlığın geleneklerini izlemeye devam edeceğiz. Yoksa ne pahasına olursa olsun Rabbi hoşnut edip onun sözüne mi uyacağız? Rabbin armağanlı kişileri kiliseye vermesindeki amaç Rabbi hoşnut edecek bu sonsuz değerleri korumaktadır. Efesoslar 4. bölümdeyiz ve 4. bölümde Rab bu armağanlı kişileri kiliseye vermiştir. Kilisenin gelişmesi, büyümesi için. Evet dostum, Tanrı bütün bu adamları kiliseye, kilise hiçbir çekingenlik olmadan tam bir olgunluğa erişsin diye vermişti. Kilisenin dünyanın önünde kendisini çılgın bir hale getirmemesi gerektir. Dünyanın önünde cahil gözükmemesi gerekir. Bütün bu adamların yani armağanlı kişilerin kiliseyi hazırlamaları gerekir. Öyle ki inanlılar Mesih'in bedenine hizmet ve onu geliştirme işini yapabilsinler. Bir kilisenin vaizine hizmet eden diyoruz ama inanlıysanız siz de onun kadar hizmetkarsınızdır. Bir hizmetkar olmak için atanmanız gerekmiyor. Vaizin özel bir armağanı vardır. Bu Tanrı sözünü öğretme armağanıdır ki böylece kilise üyeleri yönetimi altındaki kişiler hizmet işini yapabilsinler. Dışarı çıkıp ziyaret ve tanıklık işini yapacak olanlar onlardır. Korkarım günümüzde kilisede bunun tam tersi gerçekleşmektedir. Doktor Schaefer müjdecilik işine ilk başladığında kendi müziğini yönetiyordu ve vaazları da kendisi veriyordu. Bir gece bir bayan yanına gelip, "Sayın Doktor Schaefer, çok fazla şey yapıyorsunuz. Hem müziği yönetip hem de vaazı vermemelisiniz. Neden vaazı vermesi için başka birini bulmuyorsunuz?" demişti. Aslında kendisi müzisyendi ama öncelikle büyük bir öğretmendi. Öğretmek onun büyük armağanıydı ve insanları hizmet için donatmak da onu kullandı Tanrı. Burada bir şey söylemek istiyorum dostum aslında. Kilisede herhangi birinin bütün armağanlara sahip olduğuna inanmıyorum. Bu yüzden vaizinizin her şeyi yapmasını beklemeyin. Onun birçok armağanı olduğu görüşünü kabul etmeyin. Onun işi kilise üyelerini hizmet işi için bina etmek olmalıdır. Bazen insanlar başka birinin kendi malzemelerini kullandığını duyunca kızarlar. Bir keresinde birisi beni aradı. Bulunduğu yerde bir vaiz beni taklit ederek epey iyi bir iş görüyormuş. Rut hakkında yazdığım çalışmayı kullanarak öğreti veriyor ve hatta benim verdiğim örnekleri bile kullanıyormuş. Bu kişi, bu korkunç bir şey, onu durdurmanız gerekir dedi. Ona adamın iyi bir iş yapıp yapmadığını sordum. O da yaptığını söyledi. Bunun üzerine hamdolsun her zaman başka birisinin çıkıp bu işi benden daha iyi yapabileceğini düşünmüşümdür dedim. Başkalarını hizmet işine hazırlamak benim işimdir. Bu adam benim malzemelerimi kullanıyor ve bunu yapmakta özgürdür. Dikkat ettiyseniz yayınlanan kitapların tümünde her hakkı saklıdır yazısı bulunuyor. Ama bizler Tanrı'nın kilisesini bina etmek için buradayız ve bu malzemeler herkesin kullanımına açık olmalıdır. Kitaplarının haklarını alan başka vaizler tanıyorum. Bunu izinsiz kullanamazsınız derler. Oysa ben iman hayatında bunun yanlış olduğunu söylüyorum. Herkes benim yazdıklarımı kullanabilir. Bir vaiz bir mektup yazıp benim vaazlarımdan birini vaaz etmek istediğini yazmış ve bunun için izin istemişti. Kendisine senden. Bunun karşılığında bir tek şey istiyorum. Bu vaazı benden daha iyi ver kardeşim dedim. Malzemeleri kullanın. Bizim işimiz Mesih'in bedenini bina etmektir. Sizinle çok açık konuşacağım dostum. Her şeyi vaizinizin yapmasını beklemeyin. O, siz hizmeti yapasınız ve kilise olgunlaşsın diye sizi eğitmek üzere buradadır. Dünyada açık, iyi ve zeki bir tanıklık yapmamız gerekmektedir. Bence günümüzdeki en büyük günah, kilisede oturan adamın bilgisizliği, Tanrı sözünü bilmeyişidir ve bu bir trajedidir. Bir pilotun uçuş hakkında kilisedeki sıradan birinin iman hayatı ve Tanrı sözü hakkında bilgisi olduğu kadar bilgili olduğu bir uçağa binmeyi istemezdim. Uçak gideceği yere gitmezdi. Bence pek fazla yükselmeden düşerdi. Günümüzde dostum, kilisenin durumu budur ne yazık ki. Ve imanlıların hizmet işini yapabilmeleri için Tanrı sözünde eğitilmeleri gerekir. Sağlıklı öğretiyi almaları gerekir. Bir bedene benzetilen kilisede Mesih baş, Mesih inanlıları da bu bedenin üyeleridir. İnanlıların Mesih'e bu dünyada ve bütün çağlar boyunca yücelik ve onur getirecek şekilde çalışmaları gerekir. Çünkü bereket, hürmet, izzet ve kudret sonsuzluklara dek Rab İsa'nındır. Efesoslar 4. bölüm 14. ayetteyiz. Burada şöyle diyor. Bundan böyle insanların ustalıkla düzenledikleri aldatılara kanan, her öğreti rüzgarının etkisiyle çalkalanıp sürüklenen çocuklar olmayalım. Bundan böyle çocuklar olmayalım. Bazı konularda çekingen olmalıyız. Çocuklar gibi damdan düşercesine konuşmamamız gerekiyor. Küçük bebekler gibi davranmamaya gayret etmeliyiz. Hatırlarsan, Paulus Korintos'taki kiliseye yazarken onları Mesih'te bebekler diye tasvir etmişti. Utanç verici bir durumdur bu. İnsanların kurnazlığıyla aldatıcı düzenler kurmaktaki hünerleriyle her öğretinin yeliyle çalkalanan kişiler olmamalıyız. Paulus'un burada bazı benzetmeleri birbirine karıştırdığına dikkat edin. İnanlı topluluğunun bir bebek gibi olmasının tehlikelerini çok canlı bir şekilde dile getiriyor. Bir imanlı bebek olarak kalırsa, büyüyemezse, gelişmezse bunun ne gibi vahim sonuçlar oluşturacağını dile getiriyor. Örneğin bir bebeği bir uçağa pilot olarak koymazsın. Bunu yapabilirsin ama uçağı uçurmasını bekleyemezsin. Benim torunum oldukça akıllı bir çocuktur ama onu alıp da pilot koltuğuna oturtup haydi bu uçağı İstanbul'a kadar uçurt diyemem. Çocuğun büyümesi ve sorumluluk alabilecek olgunluğa erişmesi gerekir. Ve bu alanda da eğitilmesi gerekir. Eğer bir gemiyi yönetmek için çocukları seçerseniz kocaman denizde yerlerle çalkalanıp oraya buraya sürüklenirler. Moralleri bozulur ve mideleri bulanıp hasta olurlar. Yollarını kaybederler. Bu bir Tanrı çocuğunun olası geleceğinin korkutucu bir resmidir. Mecaz yine değişiyor. İnsanların kurnazlığıyla aldatıcı düzenler kurmaktaki hünerleriyle diyor. Eğer bebekleri kumar oynayan bir yere gönderirseniz, oradaki kurtlar onları kendi kötü düzenlerinin bir parçası haline getirmek için ellerinden geleni yaparlar. Çocuğumu herhangi bir kumarhanelere göndermeyi aklımın ucundan bile geçirmem. Hatta 100 yaşına bile gelse oraya gitmesini istemem. Mesih değişik ruhsal armağanlarla değişik kişileri kiliseye verdi ki bu konuda kilise çocuk gibi kalmasın. Kilise içine bebek olarak doğan ruhsal çocukların gelişip büyümesi ve olgunluğa erişmesi için bu insanlar görev başında olacaklardır. Artık bebeklerin aldatılmasına izin verilmeyecektir. Bir açıdan ruhsal çobanlar ve armağanlı öğretmenler çocuk bakıcısı oluyorlar. Müjdeciler ise ebe rolünü oynarlar. Ebe çocuğu dünyaya getirir ama çocuk bakıcısı çocuğun gelişmesinde önemli rol oynar. Biliyorum, ebenin de büyük bir rolü vardır. Çocuk ana rahminden çıkıncaya kadar ebenin iş yapması gerekir. Ama çocuk doğar doğmaz ebenin işi biter ve çocuğun bakımı başlar. Genelde bunu anne yapar ama kilisede ebelik işini müjdeci yaparsa bakımı öğretmen ve ruhsal çoban yapar. çocuğun olgunluğa doğru ilerlemesi onlara aittir. Bazen ruhsal çoban ve armağanlı öğretmen de ara sıra ruhsal ebelik yapmaya çağrılabilir. Ancak baş armağan öğretmenlikse bunu güvenilir şekilde, doğru bir şekilde yapması beklenilir. Bunun yerine sevgide gerçeği sürdürerek baş olan Mesih'e doğru her yönde gelişelim. Onun sağlayışıyla bedenin değişik parçaları birbirine uymakta ve tüm beden eklemlerle bağlı tutulmaktadır. Böylece her değişik parça kendine düşen işi yaparken bedenin büyüyüp gelişmesine ve bir yapı gibi kendisini kurmasına sevgi aracılığıyla katkıda bulunmaktadır diyor Efesoslar 4. bölüm 15 ve 16. ayetlerde. İnanlıların çocuk kalmamaları bunun yerine sevgiyle gerçeğe uyarak bedenin başı olan Mesih'e doğru değerli dostum her yönden büyümeleri gerekmektedir. İnanlının sevgiyle gerçeğe uyması gerekmektedir. Yani gerçeği sevmesi, onu yaşaması ve gerçeği söylemesi gerekmektedir. Mesih gerçektir ve inanlının hayatındaki küçük gemisini sürerken bunu her şey Mesih'e işaret ederekten yapması gerekir. Mesih, onun pusulası ve mıknatıslı kutbudur. Onun sağlayışıyla bedenin değişik parçaları birbirine uymakta ve tüm beden eklemlerle bağlı tutulmaktadır. İnanlılar, bedeni fiziksel bir bedenle kıyaslanır ve adına Mesih'in bedeni denir. Beden, Mesih olan baştan emirler almakla kalmaz, ayrıca ruhsal besin de alır. Bu, her üyenin baştan ruhsal tedarikleri alarak kendi yerinde işlevini gördüğü bir uyum yaratır. Ayrıca bedenin kendi kendini yenilediği içinsel bir dinamiği vardır. Aynı şekilde ruhsal bedenin de kendini sevgiyle yenilemesi gerekir. Bu nedenle diyor Pavlus Efesoslar 4. bölüm 17-19. ayetler arasında Rab'de tanıklık eder ve doğrularım. Bundan böyle ulusların kafasızca vakit geçirdikleri gibi geçirmeyin vaktinizi. Onların anlayışı kapkaranlık olmuştur. Bilgisizlikleri ve yüreklerindeki katılık yüzünden Tanrı yaşamının dışında kalmışlardır. Bu insanlar duygularını uyuşturarak her tür iğrençliği yapmak için kendilerini açgözlülükle soysuzluğa bıraktılar. Yeni yaratığın yani yeni Adem'in sergilenmesini ve çekingenliğini gördük. Şimdi yeni yaratığın yasaklarına geliyoruz. İnanlının yaşamının olumsuz bir yönü vardır ve bunu anlamamız değerli dostum çok önemlidir. Bu yeterince vurgulanmamaktadır. Yani inanlılar topluluğunda yeni Adem'in, yeni insanın bu yönüne o kadar ağırlık verilmiyor. Çok kez yeni bir ahlak düzeninden söz edilir ki, dostum bu dünyanın uydurduğu bir masaldır bu. Eski günahları alıp yeni giysiler giydiriliyor ve tekrar insanlara sunuluyor. Yeni ahlaki düzen budur. Aslında tek bir ahlaki düzen vardır, o da Tanrı'nın evrensel ahlaki düzenidir. Mesih'te özgürlüğümüz vardır ama bu özgürlüğümüzü günah işleme yolunda kullanamayız. Bu özgürlük günah işlemek için bir ehliyet değildir kesinlikle. Ruhsal yasakların ne olduğunu iyi anlamamız gerekiyor. Kutsal kitabın neresinde kadınların makyaj kullanmamaları gerektiği yazılıdır. Bu bir yasak değildir ama kadının iç güzelliğinin yanında makyajın ne kadar eksik kaldığı zaten belli oluyor. Ancak biz kalkıp da makyajı bir ruhsal ölçüt niteliğinde kullanamayız. Bir grup tanıyorum yıllardır bu ölçüyü kullanıyorlar. Bir kadın makyaj kullanıyorsa ruhsal değildir, kullanmıyorsa ruhsaldır. Bundan daha saçma bir şey olabilir mi? Böyle bir ölçüyü kutsal kitapta göremiyorum. Bazen saçı başı bakımsız, kir içerisinde giysileri berbat, makyajsız bayanlara bakıyorum da bunlar acaba hayalet mi nedir diye sorarım. Ruhsallık bu ise ben bir yerde yanılmışımdır. Buna ters olarak bayanların birer fahişe gibi açık saçık, tahrik edici giysilerle, koyu makyajla topluluğa gelmeleri de doğru değildir. Bırak kiliseyi, çarşıya bile bu şekilde gitmeleri normal karşılanamaz. Değerli dostum, Mesih inanlıları Mesih'i utandırmayacak şekilde giyinmeleri gerekiyor. Beylerin beylere yakışır, bayanların da bayanlara yakışır şekilde giyinip kuşanmaları en doğru olanıdır. Burada vurgulamak istediğim makyajın ya da giysinin niteliği değil, İman yaşamında uygulanması gereken yasakların kimden geldiğidir. İnsani yasakların yararı olamaz. Kutsal ruhtan gelen yasaklar yararlıdır. Tanrı'nın yeni adama dönük bazı yasakları vardır. Bunlar belki olumsuz gözükebilir ama yararlıdır. Son zamanlarda kiliselere sızan bir kavram vardır. Olumlu düşüncenin gücü diye kendisini gösterdi bu kavram. Olumlu düşünürsen her şey olumlu gidecektir. Olumsuz söz söylersen durumu olumsuz şekilde etkileyeceksin. Adam kanserden ölüyor ama bunu ona söylemezsin çünkü olumsuzun gücüne izin veriyorsun. Ama dostum, İsa kaç kez çarmıhta öleceğinden söz etti. Hatta bir kez Petrus, Rab böyle olumsuz şeyler söyleme, bak çevrende nasıl bir hava yaratıyorsun gibi sözlerle onu azarlamaya bile kalkışmıştı. Rab, Petrus'a çekil arkama şeytan dedi. Hiç düşündünüz mü? Aden bahçesinde bile ilk buyruk olumsuz buyruktu. İyiyi ve kötüyü bilme ağacından yerseniz öleceksiniz diye onları uyarmıştı Rab. Adem ile Havva kalkıp da Rab böyle olumsuz sözlerle bu cennet gibi yerin tadını bozma gibi itiraz ettiler mi? Hayır. Onlar bu olumsuz sözlerin getireceği sonucu iyi biliyorlardı. Öyle ki itaatsizlik ettikleri zaman Tanrı'dan gizlenmişlerdi. Bunun yanı sıra 10 buyruğa bakarsak orada da birkaç olumsuz buyruklar göreceğiz. Ama hepsi de gerekli ve yararlı buyruklardır. Şimdi Efesoslularda Tanrı çocuğu için biraz olumsuz düşünceler, bazı yasaklar görüyoruz. Diğer ulusların yaşadığı gibi yaşamamamız gerekmektedir. Bu olumsuz yönüdür. Paulus bu bağlamda imanlının yaşamının pratik yönüne dönmektedir. 1'den 3. ayetlerde bundan söz etmeye başlamıştı ama sonra kilisedeki birlik konusuyla biraz ara vermek zorunda kalmıştı. Şimdi Yahudi olmayan ulusların yaşamları ve Efesosluların Mesih'e iman etmeden önceki hayatlarının bir resmini çizmektedir. 2. bölüm 11 ve 12. ayetlerde uzakta umutsuz ve tanrısız yabancılar olduklarını ve günah içerisinde yaşadıklarını söylediğini hatırlayacaksınız. Şimdi de onlara diyor, artık eskisi gibi yaşamayacaksınız. O kadar. Daha önce Tanrı'ya yabancı, günahları içerisinde yaşıyorlardı. Şimdi durum böyle değildi. Onların durumları tümüyle değişmiş, yeni insan olmuşlardı ve bu yeni insan olarak eskisi gibi yaşayamazdı. Bu günümüz insanının durumunu da bildiren bir resim olmayı sürdürüyor. Paulus, Yahudi olmayan ulusların yaşantısının kayıp insanın hayatının mutlak olduğunu ve saçma amacını resmeden dört yönünü bildiriyor. Onların kafasızca ya da boş düşüncelerine göre yaşamayın diyor Paulus. Günahları içinde yaşamakta olan insan günahın aldatıcılığına yenik düşer ve günah hayatının vaatleriyle boş ve akılsız bir hayat yaşar. Ne yazık ki çok sayıda kişi bu şekilde yaşar. Günahın onu tatmin edeceğini sanır ama yeni adam bu şekilde yaşayamaz. Dünyadaki insanların yaşamlarına baktığımızda ne kadar boş olduğunu hemen görebiliriz. 15 yaşında bir kız 2 defa çocuk aldırmış. Daha doğrusu öldürmüş. Erkek arkadaşıyla evliymiş gibi yaşıyor ama evli değil. Boş umutlarla boş bir hayat sürdürmekte. Tanrı kendi çocukları için böyle bir hayat tasarlamadı dostum. Tanrı çocuğu günah içerisinde yaşamamalı. Aslında yaşayamaz da. Eski hayattan eser kalmamalıdır. Yine gençlere bakmak istiyorum. Çünkü gençlerimiz onların boş ve akılsız düşüncelerine en çok kapılan kesimdir. Barlara ya da diskolara gidip sabaha kadar eğlenmek boş bir hayattır dostum. Biliyor musunuz? Birçok genç alkole tutsaktır, uyuşturucu kullanmaktadır. Çağdaş hayata uyayım derken yularını acımasız bir efendinin eline verir. O da gençlere yapacağı en büyük kötülüğü yapıyor. Onların anlayışı kapkaranlık olmuştur, zihinleri körleşmiştir demek, kayıp insanın ahlaksal değerleri anlamadığı anlamına gelir. Günümüzde yayılmaya çalışan da aynen budur. Ahlaksal değerlerin kaybı. Evet, Mesih'e iman eden yeni insan dünyadaki insanlar gibi yaşayamaz. Çünkü onların zihinleri körleşmiştir. Ama yeni adam kutsal ruh tarafından aydınlanmıştır. Günah içerisinde yaşayan insan ahlakı değerleri ayırt edemez. Yeni adam bu konuda içinde yaşayan kutsal ruhça sürekli aydınlatılmakta ve eleştirilmektedir. Kutsal ruh gerçeğin ruhudur, bize gerçekleri gösterir dostum. Bilgisizlikleri ve yüreklerindeki katılık yüzünden Tanrı yaşamının dışında kalmışlardır sözü, tüm Mesihsiz insanlığın bir resmi, Mesihsiz bir yaşamın en güzel örneğidir. Adem'in Tanrı'ya baş kaldırmasını ve bu isyanın bir miras niteliğinde Adem'in soyundan gelen tüm insanlığa nasıl geçtiğini dile getirir. Günahlar içerisinde yaşamakta olan insan yaşadığı kanısındadır ama aslında Tanrı'nın yaşamına yabancılaşmış, ondan kopmuş ve ruhsal açıdan ölmüş durumdadır. Adamın biri bir haftalık gelirini bir gecede bir gece kulübünde harcadığını söyledi. Neden? Hoşça vakit geçirmeye çalışmak için. Bu hoşça vakit geçirmeye çalışmanın çok pahalı bir yoludur. Düşündüm de acaba bu adamın ailesi çocukları bir ay ne yaptılar? Aç mı kaldılar? Tanrı'nın hayatına sahip olmayan birisi ondan her zaman kopuk kalacaktır dostum. Tanrı'dan kopuk kalan insan ise onun hikmetinden de yoksun kalacaktır. Böyle bir kişi günahları içerisinde ölü durumdadır. Tanrı ile kurabileceği değeri biçilemeyen bağlantıdan habersizdir. Bunun sonucu olarak yüreği katılaşmıştır. Bu insanlar duygularını uyuşturarak her tür iğrençliği yapmak için kendilerini açgözlülükle soysuzluğa bıraktılar. Bu ahlaksal beceriksizlik kurumunda yollarına devam etmeleri onları yanlış bir şey yapmadıklarını düşündükleri bir düzeye düşürür. Günümüzde böyle olan bir sürü insan vardır. Aldırmazlar. Bunun sonucu olarak ahlaksızlık batağında daha çok batarlar. Bu kısır döngü onları günaha daha da dalma arzusuna yöneltir. Bu gece şehri kırmızıya boyarsanız, yarın gece daha büyük bir kovanız ve daha geniş bir fırçanız olması gerekecektir. Buradaki anlam, ahlaksızlığın derinliklerini arzulamaktır. Günahta olan kişiler, günahla hiçbir zaman tatmin olmazlar. Kendilerini günaha tamamen teslim etmişlerdir. Günah öyle bir şeydir ki dostum, günah insanı daha fazla günah işlemeye dürter. Kısır bir döngü gibidir. Bir gün kumarhaneye gidersin, o yetmeyince gece kulüplerini denersin ama o da yetmeyecektir. Fuhuş evleri ve her türlü sefahat kapıları açılacaktır. Günah hayatı tuzlu su gibidir. Hiç tatmin etmez. Tersine o tuzlu sudan içtikçe insan daha fazla susar. İncil'den Romalılara yazılan mektubun 1. bölümünde aslında bundan söz edilmektedir. Tanrı'yı bildikleri halde onu Tanrı olarak yüceltmediler, ona şükretmediler. Ama düşüncelerinde budalalığa düştüler, anlayışsız yüreklerini de karanlık bürüdü. Akıllı olduklarını iddia ederken akılsız olup çıktılar. Ölümsüz Tanrı'nın yüceliği yerine ölümlü insana, kuşlara, dört ayaklılara ve sürüngenlere benzeyen putları yeğlediler. Bu yüzden Tanrı birbirlerinin bedenlerini aşağılasınlar diye onları yüreklerinin tutkuları içerisinde ahlaksızlığa terk etti. Değerli kardeşim, dostum, dikkat etmezsen Tanrı tarafından terk edilmiş bir günahlı konumuna girebilirsin. Ama sizler Mesih'i bu yolda öğrenmediniz. Eğer onun sözünü duydunuz, onun bağlıları olarak gerçeğin İsa'da olduğu yolunda eğitildinizse. Efesoslar 4:20 ve 21. ayetler. Burada ulusların yaşamıyla bir tezat görüyoruz. Eğer birisi İsa'yı dinlemiyorsa, İsa onun kurtarıcısı değildir. Rab İsa çobandır ve onun koyunları onun sesini duyarlar. Onun sesini duymadıysanız o zaman onun koyunlarından biri değilsiniz. Ulusları eski dualarından değiştirecek olan nedir? Ne yapmaları gerekir? Mesih'i dinlemeleri gerekir. Onu duymaları gerekir. Onun tarafından öğretilmeleri gerektir. Onun koyunlarından olmayanlar onu duymayacaklardır. Mesih'te kurtuluş bulmamış birisi beni ruhsal konularda eleştirdiği zaman hiç de alınmam. Neden? Çünkü ruhsal anlayışa sahip olmadığını biliyorum. benimle aynı fikirde olmadığını umuyorum derim. Eğer benimle aynı fikirde olsaydı bir şeyler doğru gitmiyor olurdu. Kurtulmuş biri çobanı olarak Rab İsa'ya bakar. Çobanı dinler ve onu izler. Kurtulmamış insan kendi yoluna gider. Gerçek İsa'dadır. Onun yeryüzünde yaşamış olduğu hayatı hiç kimse aynı şekilde yaşayamaz. Ama onun hayatı Mesih imanlısı için kusursuz bir örnek oluşturur. Yani İsa'nın hayatı inanlı için bir örnektir. Öncü olan İsa'dır. Yeryüzündeki yaşam için örnek O'dur. Bizler için ölüm kapısından geçen de O'dur. Günümüzde herhangi bir inanlının ruhsal karanlıkta bilgisiz ya da kör olmasına bir neden yoktur. İsa gerçektir.